İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Altı Hocam'la birlikte. Evet Altı Hocam ne anlatalım?
İman hakikati başlayabiliriz arzu ederse. Proteinler olabilir veya başka diğer.
Evet protein konusu hakikaten çok önemli. Hocamız da söylediği gibi
en temel konu. O bitti mi zaten Darwinizm bitiyor. Dolayısıyla Darwinistlerin yapmaya çalıştığı bir plan var. Detaya çekmek böyle. Detaylarla boğuşmaya zorunda bırakmak. Çünkü karşılarına aldıkları kimse detaylara zaten cevap veremiyorlar. Allah'ın izniyle detaylarda da boğarız ama o şekilde bu yalanın ortaya deşifre edilmesinden kurtarmaya çalışıyorlar. Tesadüfün saçmalığı, değil mi? Ateizmle eşdeğer olduğu, ara geçiş formunun olmadığı, proteinlerin tesadüfen oluşamadığı gibi böyle yıkıcı, Darwinizmi kökten bitirici konuları detaylarda işte güya işte ben de laboratuvarda şöyle bir deney yaptım, ultraviyole verdim. Bakteri hayatından memnundu gibi böyle safsatalarla ne alakasız bir ne alakaya geldiği belli olmayan mantık dışı izahlarla güya kandırmaya çalışıyorlar insanları. Bunun üzerine demişti hocamız da biz de bu oyuna gelmeyiz. Hı hı. Sürekli olarak en temeline vuracağız. O yüzden protein konusu hakikaten çok önemli. Tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Aslında çok açık yani böyle hani karmaşık bir konu da yok. Konu şundan ibaret. Yani proteinler canlıların temel taşı. Canlılarda binlerce çeşit protein oluyor. En basit bakteride bile mesela Escherichia coli diye bir bakteri var. 4300 üzerinde gen ve protein kodlanmış durumda. Yani bu bir tek bakteride. İnsanda 100.000 çeşit protein var. Doğada milyonlarca çeşit hatta milyarlarca çeşit olduğunu yaşadığını düşünürsek trilyonlarca çeşit protein söz konusu. Birbirinden farklı formüllere sahip olan, dizimlere sahip olan. Bunlardan bir tanesinin bile tesadüfen oluşamadığını ispatladığınız takdirde evrimin bütün şeyleri iptal olmuş oluyor. Hepsinin oluşamadığı ispatlanmış oluyor. Ondan sonra oturup da artık nesli tükenmiş maymun kafatası fosillerini alıp, işte insan fosillerini alıp, onlar arasında böyle spekülasyon yapmak, yok o muydu, bu muydu, şu muydu diye gibi şeye girmenin, spekülasyona girmenin alemi yok. Çünkü zaten bir protein tesadüfen oluşamıyorsa, trilyonlarca proteinin meydana getirdiği canlılar hiç oluşamazlar demektir. Çok açık evet. Bir şekilde. Bu yüzden biz tek bir proteinin oluşumuna bakalım şimdi öncelikle. Proteinlerin tabii çok önemli özellikleri var. Önce ondan başlayalım. Bakın şimdi şurada ortaya koyalım. Bir kere proteinlerin yapı taşları amino asitler. Bakın burada bir tane amino asit göstereyim. Ben bu sağ elli bir amino asit. Sağ elli, sol elli ne olduğunu da açıklayacağız da. Amino asitlerin yaklaşık olarak bu şekilde formülleri oluyor böyle. Karbon, hidrojen ve azottan oluşan, burada görüldüğü gibi hidrojenden oluşan. Bunlar proteinlerin yapı taşları. Doğada 200 çeşit amino asit olmasına rağmen canlılarda sadece 20 tanesi kullanılıyor. Ve bütün canlılarda bu şekilde. Sadece 20 tane amino asit görev alıyor protein yapılarında.
Neden mesela?
Evet.
Değil mi? Yani burada bir seçicilik var.
Evet.
Yani bir belirleme var. Bir seçicilik var. Bir özel bir yaratılış gereği böyle.
Evet tabii ki yani 200 çeşit protein varsa, amino asit varsa mutlaka başka amino asitlerine karışması gerekirdi değil mi?
Tabii.
Öyle olmuyor. Bu çok değişik yani evet. O amino asit verdiğiniz zaman o canlıyı parçalıyor hatta yani böyle hiç kullanmıyor. Kesinlikle kullanmıyor. 20 tane amino asit var. Ve bu 20 tane amino asit sadece belli bir dizilme dizildiği zaman o protein oluşuyor. Mesela kaslarımızı yapan proteinler. Aktin ve miyosin diye iki tane protein var, iki çeşit protein var. Bunların çok özel bir dizilimi var. Fakat sadece doğru dizilimde bulunduğu zaman o protein oluşuyor. Onun dışındaki bütün alternatiflerde ki çok sayıda alternatif var, bunun da ne olduğunu açıklayacağız şimdi. Hiçbirinde o protein işlev görmüyor. Yani normal düzgün olarak bağlanmış olsa bile hiçbir şey ifade etmiyor, bir anlam ifade etmiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Tek bir dizilimde işe yarayabiliyor. Çünkü sadece o dizilimde olduğu zaman proteinin özel olarak 3'e katlanması da gerekiyor. O şekilde sadece bir şekilde 3'e katlanabiliyor. O şekilde katlandığı zaman o görevi yerine getirebiliyor. Mesela ne görevler yapıyorlar? Dediğim gibi kaslarımızı yapan proteinler var. Kaslar protein yapısında kasılıp gevşemelerini sağlayan özel protein yapıları var. Hormon olarak görev yapıyorlar. Enzim olarak görev yapıyorlar. Mesela tiroid hormonu, insülin hormonu bu şekilde. Aynı zamanda mesela sinirler arasındaki iletiyi sağlıyorlar kimyasal olarak. Asetilkolin diye bir madde var. Serotonin, dopamin diye bir madde var. Bunlar protein yapısında. Bir sinir hücresinden diğerine sinyali aktarmaya göre yarıyor bunlar. Bunların da çok özel fonksiyonları var. Aynı zamanda mesela gözün merceğini meydana getiren proteinler var. Kristalin isimli proteinler var. Göz merceğini meydana getiriyorlar. Saçı meydana getiren ayrı proteinler var. Keratin diye bir madde var. İşte saçı meydana getiriyor. Dolayısıyla böyle çok değişik ve özel fonksiyonları var. Mesela insülin hormonumuz var. Aynı zamanda işte şekeri düşürmeye yarıyor. Yani çok özel bir dizilime ve fonksiyona sahip protein. Fakat önemli olan nokta şu. Bu 20 tane amino asit alternatifi var her bir nokta için. Tek bir dizilim halinde dizildiği zaman, sadece o dizilimde olduğu zaman fonksiyon görüyor. Yani insülinin mesela bir formülü var. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman, amino asitlerin yer değiştirmesi ya da amino asit değişiklikleri yaptığınız zaman hemen insülinin o fonksiyonu bozuluyor. Önce azalıyor, sakat hale geliyor, sonra tamamen kaybediyor.
Dizilimin bir de proteinin de doğrusal olması gerekiyor aynı zamanda.
Evet, yani onları böyle da söyleyeceğiz. Evet. Evet. Şimdi amino asitlerin 20 tane dedik alternatif var. Mesela bu trilyonlarca çeşit proteinden bir tanesini ele aldığımız zaman mesela 500 amino asitlik, 500 rakamını kullanıyoruz çünkü 500 ortalama bir sayı. 50-60 amino asitli proteinler de var. 6000 amino asit proteinler de var. Sadece insanda mesela böyle büyük proteinler. 500 dolayısıyla orta büyüklükte bir protein. Kolaylık açısından 500'lük bir proteini örnek alarak alıyoruz. Yoksa 100 amino asit protein de olabilir, 2000 amino asit protein de olabilir. Bunların hepsinin tabii olasılık hesapları da ayrı olmuş oluyor. Şimdi böyle bir proteini biz ele aldığımız zaman karşımıza şöyle bir alternatif çıkıyor. 500 tane amino asit var. Her birinde belli bir amino asit olması gerekiyor her sırada. Mesela birinci amino asitin şeyi belli, olması gereken amino asit belli bu proteini yapmak için. İkinci amino asit de belli, üçüncüsü de belli, 500'ü de belli bunların. Fakat her bir nokta için 20 çeşit amino asit kullanılıyor dedik ya. Dolayısıyla her bir amino asitin yerine 20 tane alternatif olmuş oluyor. Yani 500 noktanın her birine 20 tane alternatif demek. Bu 20 üzeri 500 gibi bir sayı yapar. Bakın şimdi bunu şimdi slaytını da göstereyim de anlaması daha kolay olsun. Evet. 20 üzeri 500'lük bir sayı ortaya çıkar. Çünkü 20 alternatif 500 tane amino asit var. Dolayısıyla 20 üzeri 500 yapıyor. Bunu da logaritmik olarak çevirdiğiniz zaman logaritma hesabıyla 10 üzeri 650'de 1. Yani bu şu anlama geliyor. 10 üzeri 650 tane 650 sıfırlı bir sayı alternatif var. Bunlardan sadece bir tanesinde o protein işlev görüyor. Bakın şu şekilde. Hemen alalım şuraya. En üstteki sayı bakın. Şimdi olasılıkları tekrar teker hesaplıyoruz. 10 üzeri 650'de bir ihtimalde o bir protein oluyor. Mesela insülin proteini ya da işte tiroid ya da hangi proteine bakıyorsak. Tek bir tanesinde sadece 10 üzeri 650 tanenin kalan diğer bütün alternatiflerde işlev görmüyor. Ayrıca proteinlerin başka özellikleri daha var. Şimdi orada kullanılan 20 çeşit amino asit var. Ama her amino asitin iki ayrı çeşit alternatifi var. Bakın şimdi onlara da bakalım. Bakın bu amino asitlerden bir tanesi alanin diye bir amino asit var. Bunun burada gördüğünüz gibi iki tane değişik alternatifi var. İkisi alanin ama bakın dikkat ederseniz formülde bir farklılık var. Gerçi bu formül tabii 3 boyutlu bir formül. Birinde bu amin kısmı aşağıya bakıyor. Diğerinde karşı tarafa bakıyor. Bunda sağ elli olmuş oluyor. Bakın karşıya göre. Bunda da sol elli ve bunlar birbirlerinin ayna simetrisi. Aynadaki simetri gibi. Yani iki tane karşılıklı duran eldiven olarak da düşünülebilir mesela. Biri sağ ele aittir, biri sol ele aittir. Yani tıpatıp aynı gibi gözükse de bir farklılık vardır aralarında. Tıpkı bunun gibi. Sağ elli ve sol elli olanları var. Dolayısıyla o 20 tane çeşit amino asidin hepsinin sol elli olması gerekiyor. Çünkü bütün proteinlerde doğadaki ama bakterilerin, diğer bütün canlıların, bitkilerdeki proteinlerin tamamında sol elliler kullanılıyor. Doğada sağ elliler olmasına rağmen bu da tabii yaratılışın, kusursuz bir yaratılışın kesin kanıtı. Çünkü neden? Doğada sağ elliler olmasına rağmen sadece sol elliler kullanılmış canlılarda. Çok önemli bir gerçek daha var. Sağ elli girdiği anda formüle bir tane bile protein formülünün içerisinde, protein yapısının içerisinde bir tane bile sağ elli girdiği anda proteinin yapısını bozuyor.
Tabii çok mükemmel yani yaratılışın çok açık bir delili.
Evet.
Bütün amino asitlerin sol elli olması canlılarda sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin özel olarak öyle yarattığının açık bir delili.
Evet. Şimdi tabii bu bir kere çok önemli bir delil. Yaratılışı kanıtlıyor. Ve proteinler için de çok önemli bir şey meydana getiriyor. Yani delil meydana getiriyor. Tesadüfen oluşamayacağını. Çünkü siz amino asitleri yan yana bıraktığınız takdirde, ki doğada diyoruz ki sahiller de var, mutlaka sahiller karışacaktır arasına. O takdirde o protein hiçbir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla bunu ayırt eden bir akıl, bir mekanizma olması gerekiyor. Ve bu da tesadüfen olmadığının kanıtı olmuş oluyor. Tabii Darwinizmi çökerten kanıtlardan bir tanesi. Şimdi devam ediyoruz aynı zamanda. Çünkü amino asitlerin başka özellikleri daha var. Bakın burada da aslında bir protein daha vardı, onu da gösterelim. Böyle üç boyutlu bir yapıları var. Yani tabii burada iki boyutlu olarak çizilmiş ama aslında üç boyutlu yapıları bunların. Sağ eli ve sol eli birbirinin aynı simetrisi olarak düşünülebilir ve sadece sol eliler giriyor. Bunu da bir akıllarını tutsunlar izleyicilerimiz. Şimdi proteinlerin çok önemli bir özelliği daha var. O da aralarındaki bağlar. Aralarındaki bağların mutlaka peptit bağ olması gerekiyor. Bakın burada, şimdi peptit bağının ne olduğuna bakalım. Bakın burada görüyoruz. Hatta biraz daha büyütebiliriz şöyle. Peptit bağ, bakın amino asitleri görüyorsunuz burada. Bu bir amino asit, bu diğer bir amino asit. Bir kimyasal reaksiyona giriyorlar. Yani birbirlerini çektikleri zaman elektronlarını birleştiriyorlar bunlar. Ve bir su molekülü, bakın H2O açığa çıkıyor. Bir su molekülü açığa çıkartarak elektronları ortak hale geliyor çekim kuvvetinden dolayı. Bu elektronlar bazen bu tarafa gidiyor, bazen bu tarafa gidiyor ama ikisi tarafından ortak kullanılıyor. Ve buna peptit bağ deniyor. Bakın bağla bağlanmış halini görüyorsunuz burada. Bu bağ sadece proteinlerin yapısında görülen çok özel bir kimyasal bağ. Başka yapılarda bulunan bir bağ değil. Ve proteinlerin olması için amino asitlerin mutlaka birbirine peptit bağ ile bağlanması lazım. Ve biraz önce senin söylediğin gibi doğrusal olması lazım. Şimdi evet. Bu konuda ne olduğunu açıklayacağız. Fakat peptit bağ kendiliğinden oluşan bir bağ değil. Bu çok ilginç. Amino asitleri siz bir karışım halinde dışarıda bıraktığınız zaman aralarında bağ yapıyorlar. Birbirleri reaksiyona giriyorlar ama bu peptit bağ olmuyor. Çünkü peptit bağ olması için enerji gerekiyor. Ve enerji gerektiği için de enzimlerin görev alması gerekiyor. Ancak enzimlerin varlığında bu peptit bağını yapabiliyorlar. Fakat yan yana bıraktığınız zaman hemen diğer mesela şeker halkası başka bir bölümü amino asitlerin birbiriyle bağlantı haline giriyor. Ve doğrusal bağ da oluşturmuyorlar. Dallanmış bir yapı meydana getiriyorlar. Kendi kendine bıraktığınız zaman. Peptit bağının olması için peptit bağ yüksek ısıda da alçak ısıda da peptit bağına karşı direnç gösteriyor amino asitler. Mutlaka enzimlerin olması gerekiyor. Şimdi bu da tabii Darwinizmi bitiriyor. Çünkü bu şu anlama geliyor. Bir protein olması için mutlaka başka proteinlere gereksinim var. Şimdi devam edelim.
Bir de evet. Sen tabii söyleyeceksindir mutlaka ama ortaya su çıkaran reaksiyonlar suyun içinde oluşamazlar.
Evet.
Yani orada H2O ortaya su çıkıyor. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi suyun içinde bunlar oluşuyordu diyorlardı ya kendi kendine. Dolayısıyla o da bir imkansız hale geliyor ortaya çünkü reaksiyonda su çıkıyor.
Tabii.
O zaman suyun içinde oluşamaz anlamında.
Tabii suyun içinde olmaz. Yani su veren bir şey suyun içinde nasıl oluşsun? Her taraf su zaten. Oraya nasıl verecek suyunu? Yani evet. Suyun içinde su verme gibi bir şey yok. Buna da Le Chatelier prensibi deniyor işte. Dolayısıyla dediğin gibi hiçbir şekilde onların iddia ettiği gibi proteinlerin tesadüfen suyun içinde oluşması imkan yok.
Evet.
Hücrenin içinde su var. Bu doğru. Hücrenin hatta %60'ı sudur hücrelerin. Fakat hücrelerde enzimler olduğu için bu reaksiyon gerçekleşiyor.
Tabii.
Kendi kendine asla gerçekleşmez. Suyun içinde dediğin gibi suyu veren reaksiyon oluşmaz.
Tabii.
Ama hücrenin içinde su olmasına rağmen bu reaksiyonların gerçekleşme sebebi işte enzimler. Yani başka proteinlerin varlığı. Bundan dolayı bu reaksiyonlar oluşabiliyor. Tabii peptit bağının bazı özellikleri var. Mesela kimyasal bağlar arasında en güçlü bağlardan biri. Böylelikle ısı değişimi gibi olaylardan kolay etkilenmiyor. Bu yüzden de proteinler mesela çok sağlam yapıda. Sadece proteinlerin yapısında görev alıyor bu bağlar. Ve proteinler de sadece bakın çok önemli bu peptit bağ ile bağlanmış amino asitlerden meydana geliyor. Yani 500 amino asitlik bir dizilimde 499 tane bu şekilde bağ oluşuyor.
Başka bakın, bir bağ olduğu zaman canlı şeyinde işe yaramıyor. Canlılıkta işe yaramıyor yani o proteinler.
Tabii hemen bozuyor yapısını. Evet. Yani 498 tanesi peptit bağ ile bağlanmış olsun. Bir yapıyı bozduğu zaman ki o zaman hemen dallanmaya başlıyor. Doğrusal yapısını da kaybediyor zaten. Protein yapısını da kaybediyor. Bu da şunu gösteriyor. Mutlaka ve mutlaka başka proteinlerin olması gerekiyor. Peptit bağıyla asla ve kesinlikle bağlanmıyorlar. Hatta tabii bunu ihtimal olarak hesaplarına katacak olursak iki ihtimal var. Ya peptit bağıyla bağlanacak ya diğer bağlarla. Tabii bu %50'lik bir ihtimal meydana getiriyor. Değil mi? Başka bağla bağlandığı zaman protein olmuyor. Sadece peptit bağıyla bağlantında oluyorsa o zaman bakın bu hesaplara da şu şekilde yansıyor. Onu hemen gösterelim. Bakın burada. Şimdi 500 amino asitlik bir proteinde 499 tane bağ var. Değil mi? Dolayısıyla iki ihtimal var. %50 ihtimal. Bu şöyle yapar. 2 üzeri 499 yapar. Bu da 10 üzeri 150'de bir ihtimal yapar. Tekrarlayacak olursak bakın rakamları tekrar başlayalım. 20 tane amino asit vardı. Dolayısıyla 20 olasılık. 20 üzeri 500'dü bir 500 amino asitlik olduğu için olasılık olarak. 10 üzeri 650'de bir ihtimal yapıyordu bu. İkincisi peptit bağıyla olan bağların olması 10 üzeri 150'de bir ihtimal oluyor bu iki tane bağ olduğu için, iki alternatif olduğu için. Aynı şekilde sağ elli ve sol elli iki alternatif olduğu için sadece sol elliler girdiği için bu da 10 üzeri 150'de bir ihtimal yapar. Bakın üçü bir araya geldiği zaman 10 üzeri 950'de bir ihtimal yapıyor. Bu bilinçli olarak proteini yapma mekanizmasındaki alternatiflerin sayısını meydana getiriyor. Ama şimdi doğada böyle bir ihtimal hesabı geçerli değil. Onun da neden olduğunu anlatacağız. Bakın 10 üzeri 950'de bir ihtimal de 950 tane sıfır, 12 sıfır işte trilyon yapıyor, 15 katrilyon yapıyor. Ondan sonrasında artık zaten adı kalmamaya başlıyor. 950 sıfırlık bir sayının adı yok. Ve matematik ve istatistikte, özür dilerim, 10 üzeri 50'de birden, 10 üzeri 950'de birden bahsediyoruz biz. 10 üzeri 50'de birden küçük sayılar imkansız kabul edilir. Yani bu imkansız kere imkansızdır. Bilinçli bir mekanizma, deneme yanılma metodu olsa bile. Yani birileri oturacak böyle protein yapmak üzere. Değil mi? Proteinleri peptit bağlarıyla bağlayacak. Bağlayamaz. Bilim adamları bağlayamıyor bunu. Mutlaka protein gerekiyor. Enzim kullanmaları gerekiyor. O enzim de hücrede yapılıyor ancak değil mi? Hücrede sentezlenebiliyor. Böyle bir mekanizma olsa bile peptit bağlarıyla bağlanmış, sadece sol elleri almışlar, ayırmışlar. Değil mi? Hepsini deneme yanılma metoduyla 10 üzeri 950 tane alternatif denemesi gerekiyor ki o bir tane aradığımız o proteini bulsun. Mesela insülin hormonunu bulsun. Sadece bir tanesi işlev görüyor bunlardan. Diğerleri hepsi işlevsiz. Tabii bu imkansız kere imkansız. Çünkü buna kainatın ömrü yetmiyor bir kere. 10 üzeri 17 saniye olduğunu söylemiştik daha önce de. Big Bang'ten itibaren geçen süre 14 milyar yıl hesapladığınız zaman 10 üzeri 17 saniye çıkıyor. Evrendeki atom sayısı bütün galaksiler ve yıldızları topladığınızda 10 üzeri 79 atom yapıyor. 10 üzeri 950 molekülden bahsediyoruz biz. Yani bütün evrendeki atomların yerine amino asit koysak bile biz, bütün atomların yerine bakın yani amino asit molekülünü koysak yine yetmiyor. Yani böyle bir protein alternatifini şey etmeye. 10 üzeri 79'da kalıyorsunuz. 10 üzeri 950 tane molekülden bahsediyoruz biz. 500 amino asitli. Evrenin ömrü de yetmiyor. Hiçbir şey de yetmiyor. Dolayısıyla bu bir kere imkansız olduğunu gösteriyor. Bilinçli deneme yanılma metoduyla bile. Ama doğada bilinme, bakın bilinçli bir mekanizma yok. Deneme yanılma metodu da yok. Proteinler de sadece ve sadece hücrenin içerisinde sentezlenebiliyorlar.
Yani mesela o yüzden evet. Ali Demirsoy diyor ya, sözünü böldüm pardon.
Estağfurullah.
Yani bir proteinin oluşması diyor kendi kendine bir maymunun daktiloda insanlık tarihini hatasız olarak yazması gibidir diyor.
Evet.
Yani imkansızı güzel bir şekilde örneklendirerek tarif etmiş. Kendisi evrimci ama imkansızdır diyor. Ama diyor tabii diğer alternatifi biz kabul edemeyeceğimiz için diyor. Yani Allah'ın yarattığı. Bunu kabul etmek durumundayız diyor değil mi?
Evet. Ben hatta onu okuyayım da seyircilerimiz duysunlar. Nasıl bir mantıkla karşı karşıya olduklarını görmeleri açısından. Evet, yani daha doğrusu ne kadar bir mantıksızlıkla karşı karşıya. Yani nasıl bir güya bilim adamı olduğunu söyleyen birisi imkansızı kabul ediyor. Yani görüyor onun imkansız olduğunu ama onu ben kabul etmek istiyorum diyor. Mantıklı olanı değil diyor. Bilimsel olanı değil diyor. Mantıklı olanı değil diyor. Vicdanen uygun olanı değil. Ben imkansızı kabul etmek istiyorum diyor. Bakın itiraf ediyor bunu da. Diyor ki bir sitokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Sıfırdır doğru. O da biliyor yani olmayacağını. Yani canlılık, Ali Demirsoy söylüyor bunu. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Yani söylüyor ya da Allah yaratmıştır diyor. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. Yani olur mu? Bilim ne gösteriyorsa onu kabul eder bilim. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir. Yani saçmalığı irdelemek gerekir diyor. Yani mantık i̇mkansız olanı değil yani. Evet imkansızı. Sitokrom C'nin belli bir aminoasit dizilimini sağlamak, bakın onun imkansızlığını şu cümleyle anlatıyor. Bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Şimdi maymunun daktiloda hiçbir şey yazamayacağını herkes bilir. İnsanlık tarihini, yani maymun zaten bir kelime bile yazamaz da. Bütün insanlar bir araya gelseler insanlık tarihini hata yapmadan yazamazlar.
Tabii.
Maymunun diyor rastgele tuşlara bastığını kabul ederek. Şimdi bu, bakın bu çok önemli. İşte evrimcilerin yaptığı bu. Ne kadar saçma, ne kadar mantıksız olduğunu bildikleri halde Darwinizmi sırf Allah'ın yarattığını kabul etmemek için bu pagan dinine inanmayı yeğliyorlar. Şimdi bu bilim değil, bilim adamlığı değil. Çünkü bilim delillere dayanır ve deliller neyi gösteriyorsa onu kabul eder bilim. E bütün deliller yaratılışı gösteriyor. Bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Kalkıp da böyle maymunun daktiloda insanın tarihini falan savunmaz yani böyle saçmalıkları.
Yani dogma olan inanç evrim inancıymış. Batıl olan inanç evrim inancıymış.
Evet. Yani bu bir kere hiç bilimsel olmadığını da kanıtlıyor. Kaldı ki bir de bilimsel olma iddiasını şey etmeleri de son derece saçma. Onun arkasına sığınmaya çalışıyorlar. Yani yapmaya çalıştıkları bu. Çünkü böyle bir saçmalığı kimse kabul etmez. Yani o da biliyor olmayacağını. Hatta bunu şöyle bir kitabın içerisinde söylüyor. Yani 800 sayfa mı kaç sayfa ise işte kitabı. Orada tamamında evrim saçmalığını savunuyor. Ama biliyor olmadığını bir paragrafta söylüyor neden olamayacağını. Şimdi bu bilim adamlığı değil bu pagan rahipliği. Yaptıkları pagan rahipliği olmuş oluyor. Dawkins de pagan rahibi, Futuyma da pagan rahibi, yerli Darwinizmi savunanlar da pagan rahibi, değil mi? Yanlışlıkla yani samimi olarak hani yanılıp da kanmış olanları hariç tutuyorum tabii. Onlar çünkü genelde bu tip kişiler daha iyi biliyor olmayacağını. Çünkü bunlar fosillere de bakıyorlar, değil mi? Protein olamayacağını da biliyor. Değil mi? Bir de kandırılmış olanlar var. Onları hariç tutuyorum. Onlar çünkü doğrusunu duydukları zaman kabul ediyorlar. Öyle insanlar var, samimi insanlar inşallah. Onları tenzih ederim. Ama bildiği halde bunu savunuyorsa bu tam bir rezalet, kepazelik. Yani bu kişinin ne üniversitede kürsüsü olması lazım, ne ders veriyor olması lazım. Çünkü insanları kandırıyor. Bir pagan dininin yalan olduğunu bile bile insanların gözünün içine baka baka anlatmaya çalışıyor. Bu tam bir rezalet yani. Olacak iş değil. Evet. Fakat en önemli konu, bakın bu 10 üzeri 950'de bir ihtimal geçerli değil. Biz burada söyledik, bilinçli bir mekanizma olduğu zaman bu kadar ihtimal var. Ama proteinlerin olması için mutlaka başka 60'a yakın protein gerekiyor. Bakın mutlaka bir DNA gerekiyor. Çünkü proteinler tek başına olmazlar. Mutlaka DNA'da kopyalanmış olmaları gerekiyor. Ki orijinal DNA'da yani o canlı türünün ilk DNA'sından itibaren varlar. Ve milyonlarca yıl boyunca birbirinin kopyası olan DNA'lardan o genler, proteinler sentezleniyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Ve hiç değişmeden yapıları. Mesela şöyle örnek verelim. Yine insülin hormonu, bilinen örnekler vermekte yarar var tabii. Mesela insülin hormonu var insanın. Bunun yapısı Hazreti Adem'den beri aynı. Hiçbir şekilde değişmedi. Hazreti Adem'in DNA'sından kopyalana bu tarafa geldi böyle değil mi? Milyonlarca, yani insanlık tarihi boyunca, milyonlarca yıl demeyeyim mi? İnsanlık tarihi boyunca ve nesilden nesile aktarıldı. Bize geldi. Benim de DNA'mın içindeki insülinin formülü. Hazreti Adem'inki ile aynı. Diğer bütün seyircilerimizinki de aynı. İlk insandan itibaren bu şekilde. Ya da mesela kartalların içindeki bir proteinin yapısı. İlk kartalların itibaren günümüze kadar hep aynı olarak devam ediyor. Ya da aslanlarınki ya da bitkilerinki. Herhangi bir çiçeğin. Çünkü aksi takdirde zaten yapısında en ufak bir değişiklik olduğu zaman o protein işlevsiz hale geliyor. Bu da bir şey daha çürütüyor tabii. Yani bunun yanında. Mutasyonlarla yani rastgele değişikliklerle insanlarda hiçbir şekilde yeni genetik bilginin olamayacağını.
Tabii.
Çünkü en ufak bir değişiklik bakın dedik biraz önce 500 tane aminoasit dizilimi var. Bu aminoasitlerden birisini bile değiştirseniz, ekleme yapsanız, çıkarma yapsanız ya da aminoasitlerin yerini değiştirseniz ya da aminoasiti değiştirseniz. Mesela alanin var onun yerine lizin aminoasitini getirseniz veya herhangi başka bir aminoasiti o proteinin yapısı derhal bozuluyor. Ya sakat oluyor ya tamamen işlevsiz hale geliyor. Bu dolayısıyla tabii rastgele değişikliklerle müdahalenin imkansız olduğunu gösteriyor. Hatta bir bilim adamı bile rastgele değişikliklerle yeni bir protein yapamayacağını gösteriyor. Rastgelelik yok çünkü sadece bir şekilde bir dizilimde fonksiyon görüyor. Siz bir imkanı yok yani bir değişiklik yaptığınız anda rastgele değişiklik, bilgisizce yapılan bir değişiklik hemen yapısını bozuyor.
Zaten deneyler de yaptılar, hiçbirini de elde edemediler. Yani evet. Ne protein, ne amino asit, ne protein. Hiçbirinde gerçekçi deneyler sonucu elde edilmiş bir protein yok yani.
Yok. Çünkü neden? Amino asitler de hücrenin içinde sentezlenebiliyor ancak. Bakın onu da gösterelim. Amino asitlerin de bakın olması için pardon, amino asitler neyse o şu anda önümde değil. Amino asitler de ancak onlarca enzimin varlığında hücre içerisinde sentez edilebiliyor ve çok kompleks kimyasal reaksiyonlar sonucunda. Zaten yani dolayısıyla amino asit düzeyinde bitiyor aslında bu yani Darwinizm saçmalığı. Bulamadım. Bir şey daha bakıyorum. Tamam buldum.
Mesela bakın, Miller evet. deneyi diye bahsediyorlar. Miller deneyinin geçersizliğini daha evvel de anlatmıştık. Zaten bilim dünyası da artık bunu kabul ediyor. Kendisi de itiraf etti. Gerçek atmosferde olmayan farklı gazlar kullandığını, özel ayırıcı mekanizmalar kullandığı, değil mi?
Evet.
Bunlarla laboratuvar ortamında hemen bozulan 3-4 tane amino asit elde edip o mekanizmayı oluşturmasa soğuk tuzak dediği hemen yok olacak o amino asitler. Aynı zamanda işte amonyak ve metan kullandığı için yani gerçekçi olmayan gazlar kullandığı için değil mi? Yani evet. karbon ve azot kullanması gerekiyordu. Onlarla da elde edilemedi zaten. Dolayısıyla kendisi de itiraf etti yani bunlarla bir şey sonuca ulaşılmadığını.
Tabii
Fox için de aynı şey.
Tabii nasıl olsun? Bakın yani bu kadar kompleks reaksiyonlarla bakın burada onlarca enzim görev yapıyor oluşan sadece hücrelerde sentezlenebilen amino asitler tuhada nasıl tesadüfen oluşsun? Ya amino asit de mutlaka proteine gereksinim duyuyor amino asit olması için. Yani başka proteinlerin varlığına. Başka proteinlerin var olması demek mutlaka DNA da gerektiriyor. Mutlaka enerji santrallerini gerektiriyor. Proteinin yapısında olduğu gibi mitokondrileri gerektiriyor. Mutlaka bu kadar sayıda enzim gerektiriyor ve hücrenin kontrollü ortamı gerektiriyor. Yani bir canlı hücresi gerektiriyor. Yani siz proteinleri başka proteinlerle birlikte bir amino asitleri pardon protein olsun diye başka proteinlerle doğada yan yana bıraktığınız zaman o doğal şartlar hemen o proteinleri tahrip ediyor. Amino asitleri de tahrip ediyor.
Tabii.
Yani sadece proteinlerin varlığında bile oluşmuyor protein zincirleri. Mutlaka kontrollü bir ortam gerekiyor. pH ona göre olacak, evet. Düzeneği ona göre olacak. Ribozomlar gerekiyor, protein fabrikaları gerekiyor, enerji gerekiyor. Çünkü enzimler enerji kullanarak yapıyor bu yapıları, meydana getiriyor. Dolayısıyla mitokondride enerji elde edilmesi gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla da mutlaka canlı bir hücre gerekiyor. Şimdi bakın bu o zaman şunu ortaya koyuyor. Evrimcilerin iddia ettiği gibi, Darwinistlerin iddia ettiği gibi önce proteinler sonra hücre oluşamaz. Önce hücre sonra protein oluşuyor. Bitiriyor bakın
evet.
olayı. Canlı hücresinin yaratılmış olması gerekiyor ve tam o şekliyle bakın hiçbir eksiklikte canlı hücresi de fonksiyon göremiyor. Yani organellerinin herhangi birinin eksikliği. Mesela bir hücre düşünelim. Her şeyi tamam ama DNA'sı yok. Hiçbir şey olmaz, ifade etmez. Ölüdür o hücre. Bir hücre var. Mitokondrisi yok mesela. Enerji santralları yok. Enerji hücre yaşayamayacağına göre yine olmuyor. Hücre var, DNA'sı var, mitokondrisi var ama ribozomları yok. Protein sentezleyemediği için yine olmuyor. Hücrenin içi, bütün içindeki her şey var ama içinde dışındaki o zarı yok. Yine olmuyor. Yani herhangi bir organelin eksikliğinde hücre mutlaka ölü hale geliyor. Ölüyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Hücrenin böyle Darwinistlerin iddia ettiği gibi doğal seleksiyon ve mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla böyle oluşmayı bekleme gibi bir lüksü yok. Yani önce bir organel olacak. Ondan sonra ikincisini bekleyecek o milyonlarca yıl. Sonra üçüncüsü öyle bir şey olmaz. Siz o organellerden herhangi birini, mitokondriyi dışarıda toprağın üzerine bıraktığınız zaman tahrip oluyor. Hemen tahrip olur.
Tabii.
Anında hiçbir işe de yaramaz zaten. Yani tahrip olmasa bile bir işe yaramaz. Dondursanız yani ne olacak ki? Yani bir işe yaramaz çünkü canlı hücresine gereksinim var onun. Mitokondri de tek başına bir şey ifade etmiyor. Onun da mesela gereksinim duyduğu proteinleri DNA'dan temin ediyor. 600 çeşit proteini var mitokondrinin. Onların önemli bir kısmı ana DNA'da kodlanmış olarak var. O veriyor ona. Aynı zamanda hücrenin kontrollü ortamın içinde olması gerekiyor yani canlı kalabilmesi için. Yani neticede fazla lafı uzatmaya gerek yok. Bir protein olması için hücre gerekiyor, canlı hücre gerekiyor, bitti. Hücre yaratılmış demektir o. Proteinler tesadüfen oluşup da hücreyi meydana getiremez. Ancak hücre yaratılır, ondan sonra o proteini sentezler. Bu da yaratılışı kanıtlıyor. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Bakın tek bir protein aşamasında bütün Darwinizm çöküyor. Artık ondan sonra yok Australopithecus insanın atası mıydı? Yok işte körelmiş organ mı vardı? Yok Australopithecus sediba bilmem neydi, yeni kayıp halka bulundu falan, hepsini bitiriyor. Zaten onlarda da bitiyor da hepsi, yani böyle toptan bitiriyor bütün aramaçlarını. Çünkü siz evrimin herhangi bir aşamasının, ki biz en temel aşamasını ele aldık, imkansızlığını gösterirseniz evrimin bütün diğer aşamaları reddedilmiş olur. Çünkü bir protein bile oluşamıyorsa bu demektir ki trilyonlarca proteinden oluşan canlı organizmaları hiç oluşamaz. Bu da evrimi olduğu gibi yerle bir ediyor, yani Darwinizmi çökertiyor.
Tabii. Ayrıca hücre olsa da o hücrelerden meydana gelen bir yapı olması gerekiyor. O yapı da yetmez, onun bir de can gelmesi gerekiyor ona.
Evet.
Yani hücre dediğin şey canlı bir şey değil, yani o organel bir şey yani sonuçta. Bir yapı taşı. Birçok yapı taşı birleşecek. Bilinçli bir şey çıkacak ortaya, yapı çıkacak. O yapı da yetmez, o yapıya da ruh gerekiyor. Evet. Değil mi? İnsan olacak mesela. Değil mi? Hayvan olacak, ilhamla hareket eden. Evet. Yani onun içine bir de can gelecek. Yani imkansızlar üstü imkansızlar üstü imkansızlar. Yani hayvanlar oluşacak milyonlarca çeşit, milyarlarca, değil mi? Balığından mesela balina, istersen biraz sonra bakarız ona.
Evet.
İşte yat büyüklüğü, tekne büyüklüğünde hayvanlardan sivrisineğe kadar, deveden işte renkli papağanlara kadar, kediden sayamayacağımız kadar milyonlarca çeşit simetrik, düzgün, birbiri mesela çocuklarına karşı fedakar bir sosyal yaşamı olan penguenler mesela, değil mi? Fedakar olan, şefkati olan, aile yapısı olan, böyle yani bizim gibi, yani böyle bir tür, yani böyle bir şey canlı. Yani, can var yani onda. Mesela bal arısı gidiyor, bal yapıyor Allah'ın ilhamıyla. Milyonlarca ton farklı fazla kendinden bal yapıyor insan için. Allah evet. Ona emretmiş mesela. Yani bunun gibi milyonlarca çeşit canlılık tesadüfle açıklanabilir mi?
Tabii ki açıklanamaz.
Akıl var, mantık evet. Var belli ki. Allah şimdi, en ufak detaydan en büyüğüne kadar büyük bir yaratılış örneği gösteriyor bize bütün canlılarda.
Şu protein konusunu bir iki tane de itirafla okuyup, alıntı okuyup onunla bitirelim. Bütün Darwinistler proteinlerin oluşmasının imkansızlığını biliyor. Yani işte Ali Demirsoy da biliyor. Bakın diğerleri de biliyor. Mesela ben bir tane örnek vereyim. Michael Pittman var, biyokimyacı, Darwinist. Diyor ki, Amerikalı, bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den fazla bir olasılık gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması için ise 10 üzeri 40.000'de bir ihtimal olmalı, oluşmalıdır. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır. Olamaz diyor, yani mümkün değil. Ya da William Stokes var, Amerikalı evrimci jeolog. Diyor ki, eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Kim söylüyor bunu? Önde gelen Darwinist William Stokes söylüyor. Yani olamaz diyor protein. O zaman Darwinizm, Marvinizm yoktur. Yani neye savunduklarını onlar da bilmiyorlar. Mesela Alexander Oparin var. Bakın bu Rus evrimci. Diyor ki, maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin bütünlüğü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Bunu ne zaman söylüyor? 20. yüzyılın başlarında söylüyor. Aradan geçen zaman zarfında yine en karanlık nokta. En karanlık nokta değil aslında, çok açık yani. Onlara göre karanlık. Çünkü Allah'ın yarattığı o kadar açık, tabii, ki yani 5 yaşındaki bir çocuğun bile anlayacağı kadar açık. Karanlık falan yok orada. Tabii. Hatta nitekim fosil kayıtlarına bakıyorsunuz. 3,5 milyar yıl önce bir canlı hücresi birdenbire ortaya çıkıyor, yaratılıyor yani. Birden yani böyle ilk hücre fosilleri 3,5 milyar, 3.87 milyar yıllık olan da var işte, Avustralya'daki kaya katmanlarında bulunan fosiller. Bugünkünün tıpatıp aynısı. Siyanobakteri fosilleri birebir aynı. Evet. Birdenbire eksiksiz bütün organelleriyle birlikte ortaya çıkıyor bakteri hücresi. Dolayısıyla tabii yaratıldığını gösteriyor. Bu ayrıca tabii en önemli konu onun canlı olması. Mesela o bakteri fosili bütün olarak korunduğu takdirde o canlı olmuyor.
Tabii.
Canlılık veren ona Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Hı hı. diri olan Allah'ın, değil mi? Hayatın sahibi olan Allah'ın hay sıfatının tecellisiyle o canlılık buluyor. Yoksa oradaki atomların bir araya gelmesinden özel bir diziliminden kaynaklanan bir durum değil. Çünkü hücre öldüğü anda, hayatını kaybettiği anda onu bir daha geri döndürmenin imkanı yok. Ya da herhangi bir canlı için. O Allah'ın canlandırmasıyla can buluyor, hayat buluyor. İşte bu da hay sıfatının tecellisi ve buna da biyolojide aslında söylüyorlar, misler de biyogenez diyorlar. Yani canlılık canlılıktan gelir. Hayat hayattan gelir prensibi var biyolojide aslında. Ve bunu bütün biyologlar kabul ediyor. O zaman ilk canlı hücresinin hangi hayattan geliyor? Değil mi? Hayat hayattan geldiğine göre işte Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Onunla can buluyor. O apayrı bir şey. Onun yani maddeyle hiçbir açıklaması yok zaten. Ve de insan ayrıca bütün canlılardan farklı olarak da ruhu olan bir varlık olarak yaratılmış. Yani muhakeme eden, çıkarımlar yapan, üzülen, sevinen, mutlu olan insanın bütün bu gördüğümüz algıları algılayan bir ruh var. Tabii Allah bildiriyor bunu, evet.
Muhakeme eden, değerlendiren, evet. Akleden.
Tabii soğuğun sıcağın ne olduğunu bilen, sertliğin, köşenin, sivrinin ne olduğunu bilen, değil mi? Ekşinin, tatlının, acının ne olduğunu bilen.
Yani o beyin değil, sen daha iyi tarif edersin şimdi onu mutlaka. Suyun içindeki bir et parçası, kıvrımlı et parçası değil o bu duyguları akleden, muhakeme eden, sevinen, değil mi? Neşelenen, kavrayan.
Tabii.
Beyine veriyorlar ya hani. Evet. Beyin, gerçi o da mükemmel bir organ tabii ama yani o et parçası değil o.
Tabii o da mesela şu tahta da aynı protonlar ve elektronlardan meydana geliyor. Bakın Roger Penrose diye bir tanınmış matematikçi ve fizikçi var. Cambridge Üniversitesi'nden İngiliz. Diyor ki kendisi bir materyalist olmasına rağmen insanı insan yapan iki tane önemli özellik vardır diyor. Bundan kaynaklanır diyor. Birincisi diyor insanın diyor vücudundaki bütün atomlar diyor hayat boyunca değişir diyor. Hakikaten mesela bizim derimiz 6 ayda bir yenileniyor. İşte organların değişim hızına göre hayatımız boyunca bütün organların atomları yenileniyor. Kalbimiz dahil buna. Beynimiz de dahil. Beynimiz de yani sinir hücreleri üremiyor ama atomları yenileniyor hayat boyunca. Fakat insan aynı insan kalıyor. Değil mi? Hiç evet. Kişinin de şahsiyetine değişiklik oluyor mu kimsenin? Yani şu anlamda oluyor mu? Yani tabii olabilir. İnsan daha ileriye gidebilir. Evet. Daha çok iman sahibi olabilir. Değil mi? Tabii aklı gelişebilir. Bu anlamda bir gelişmesi olur tabii inşallah ama diğer anlamda yani aynı kişi.
Ruh aynı.
Evet, ruh aynı ruh. Değişmiyor. Ruh değişmiyor çünkü. Hatta bunu da şöyle bir örnekle açıklıyor. Diyor ki mesela diyor duvarın tuğlalarında diyor protonlar ve elektronlar vardır. Bunlar beynimizdeki atomların proton ve elektronlarıyla tıpatıp aynıdır diyor. Hakikaten bütün atomların protonları, uzaydaki galaksilerin, canlıların, tahtanın, demirin hepsinin protonu birbirinin tıpatıp aynıdır. Elektronlar da birbirinin tıpatıp aynıdır. Dolayısıyla diyor biz beynimizin protonlarını ve elektronlarını duvardaki tuğlanın protonları ve elektronları hepsini tek tek değiştirsek diyor. Bütün beynimizi duvardaki yani teorik olarak da böyle bir şey pratikte mümkün tabii. Değil de duvardaki tuğlanın protonlarını beynimizdeki bütün protonların yerine geçirsek beynimizin protonlarını da duvardakinin yine elektronları da aynı şekilde beynimizdeki elektronların yerine beynimizdeki elektronları da duvardaki tuğlanın yerine geçirsek hiçbir şey fark etmez diyor. Doğru yani o tuğla mı bilinçli olacak? Yine biz bilinçli olmaya devam ederiz. Yine aynı şekilde tabii. Değil mi? Bizim çünkü ruhumuzdur. Yani her şeyi algılayan değil mi? Gören, duyan, hisseden, dokunan, tad alan, koku alan değil mi? Bizim ruhumuzdur. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Evet. Ve size diyor ruhtan az bir bilgi verilmiştir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu insanın sınırlı, bize Allah bir sınırlı akıl vermiş. Aklımıza kavrayabileceğimiz gibi bir yapı değil.
Ama bu konuda Daha detaylı bilgi isteyen izleyicilerimiz için hocamızın çok güzel bir kitabı daha var. Darwinizmin bir açmazı ruh.
Ruh. Evet maşallah.
Bu kitabı temin edebilirler. Global yayıncılıktan alabilirler. Veyahut internet sitesi harunyahya.org'dan da indirebilirler. Gerçekten tavsiye ederim.
Ya bu da bir mucize yani. Hocamızın her konuyla ilgili değil mi? Bakın hangi konudan bahsetsek o konuyla ilgili bir kitabının olması da hakikaten tabii. Allah'ın bir lütfu yani çok özel bir durum. Yani 300 tane kitap var. Yani sen de bilirsin ben de bilirim. Tabii. Ben insanlık tarihi boyunca bakın insanlık tarihi boyunca bu kadar çok konuda bu kadar etkili eser meydana getirmiş bir yazar daha yok. Yani mesela insanların bazen bilim adamları oluyor, bir felsefeci oluyor. Belli bir iki konuda en fazla iki üç konuda yazı yazabiliyor. Hatta çok bakın önemli bir örnek vereyim size. Türkiye'nin önde gelen sol kesimine mensup bakın. Solcu bir yazar, sol bir gazetede bir köşe yazısı yazmıştı. Hocamızın kitaplarını anlatıyordu. Demişti ki bakın demişti ben bir yazarım demişti. Kitabın yazıldığını nasıl çok iyi yazıldığını çok iyi bilirim demişti. Ben işte 18 kitabım var. 19. kitabımı öyle rakam vermişti. Bastırmaya hazırlanıyorum işte yakında basılacak gibi. Bu demişti 300 kitap dedi bu kadar konuda ve kitaplar dedi bu kadar mükemmel kitapları yazmak dedi. Yani böyle mümkün değil dedi benim şeyimle dedi. Diyorlar ki dedi 300 tane yardımcısı var işte o yardımcılarıyla birlikte. Benim dedi 300 tane yardımcım olsa demişti o kitapları 300 yılda yazamam demişti yani böyle. Tabii yani Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ilhamıyla değil mi? Lütfuyla. Evet. Tabii. Samimiyetine, çok üstün ahlakına, güzel ahlakına karşılık Allah tabii onu nasip ediyor. Müthiş bir bereket vermiş. Hakikaten eserlerde çok kaliteli. Yani şimdi bakın hangi konudan bahsetsek o konunun başlığında olan bir kitap var. Bu tabii ayrı bir mucize, ayrı bir ilim gerektiriyor. Özel bir durum yani inşallah. Maşallah. Neticede inşallah o kitabı okurlarsa bir detaylı bilgi alabilirler. Evet. Ama ruhtan az bir bilgi verilmiştir diyor Allah. Evet. Yani bu insanın kavrayabileceği gibi değil. Yani insan anlamaya çalışıp da çünkü biz Allah'ın kendisini bildiği gibi bilemeyiz. Dolayısıyla ruhu da onun bildiği gibi bilemeyiz. Evet. Ama bizim için önemli olan nokta şu. Biz beynimizin, zihnimizin içinde algılayan ruhuz. Yani Allah bizi ruh olarak yaratmış. Ve algılarımızla muhatabız. Algılarımız da sonsuza kadar Allah'ın sonsuz hafızasında var olarak kalacaktır inşallah. Hiçbir zaman da kaybolmaz. Şimdi evet, balinalara geçelim mi?
Geçelim.
Balinalar muazzam canlılar. Bakın şimdi şurada göstereyim. Evet. Bunların yapıları hakikaten muhteşem.
Bu şey mikrofonu bir şey yapar mısın? Onu tarif edecek herhalde. Sesli olması lazım o.
Bakın 30 metre boyunda ve 200 ton ağırlığında.
Biraz daha büyük sayılabilir. Dili bir film ağırlığında. Kalbi ise bir otomobil boyutunda. Ayrıca kanı yüzmeye yetecek kadar çok. Kuyruğu ise küçük bir uçağın kanatlarını andırır.
Şimdi bakın burada onun içine gireceğiz. Şimdi o filmden ne kadar büyük bir canlı olduğunu açıklamak için. Bakın kaburgalarını gösteriyor. Normal kaburgaların içerisinde bir insan rahatlıkla değil mi iskeletin içerisinde tabii. Rahatlıkla gezebiliyor, dolaşıyor. Şimdi ne kadar büyük olduğunu anlamak açısından 30 metre boyutunda maşallah muhteşem bir yapısı var. Muhteşem bir canlı gördüğünüz gibi. Ve her şeyle mükemmel simetrik olarak yaratılmış. Bakın çok açık. Bir kere akciğer sistemi gördük biraz önce. Bir araba büyüklüğünde değil mi?
Tabii. Bu gerçek boyutu.
Evet.
Boyut
gerçek yani. Boyutlar insan, bunlar. Tabii. Evet. Bakın bir insan içinde ne kadar ufak kalıyor görüyorsunuz. Bu akciğerin yapılanmasını gösteriyor şu anda. Onun akciğeri 200 litre hacminde. Balinanın hacmi. Bizimki 1,5-2 litrelik bir hacmi varken... Ve kalbi bakın bu çok önemli. Dakikada 4-5 kez atarak 10 ton kan pompalıyor. Çünkü o kanın onların kan damarının şeyi bizimki gibi değil. Bizimki 100 bin kilometre damar ağı var. Onda milyonlarca kilometre damar ağı var. Ve bütün vücudun kanla sulanması için o kalbin vallahi muhteşemliğini düşünün. Değil mi maşallah? Bakın normal bir insan değil mi? İçinde gayet rahat dolaşıyor. 30 metre boyunda bir canlı. Ve milyonlarca yıldır yaratıldığı günden itibaren değil mi bakın gösteriyor. Çok ihtişamlı da bir yapısı var maşallah. Bu bir tekne. Tabii teknenin ne kadar ufak kaldığını da göreceksiniz şimdi bu canlının yanında, balinanın yanında. Maşallah. Değil mi?
Evet.
Ve bizim Charles Darwin efendi, bizim de demeyeyim de yani Charles Darwin bunun ayılardan güya evrimleştiğini, işte ayıların suya girdiklerinde, avlanmak için suya daha çok girdiklerini, daha çok girdiklerini, ağızlarını aça aça, daha sonunda sonra aynen bu şekilde anlatıyor yani. Bu,
evet.
Böyle bu şekilde balinalara dönüştüğünü iddia ediyordu. Etti yani, ediyordu değil, etti. 1859 yılında kitabına koydu zaten bunu, türlerin kökenini. Hemen apar topar çıkardılar Charles Darwin'den sonra. Bunu apar topar çıkardılar. Çünkü neden? Ya atma, o kadar da atma artık diye böyle, değil mi? Rezalet yani. Tamam at da yani, bu kadar da değil diye böyle. Masonlar artık rezaletin boyutunu biraz küçültmeye çalıştılar. Yani o da rezalet de, kalan da rezalet de, artık onu da yani bu kadar da olmaz ki gibi. Yani böyle bir canlının atası olabilir mi? Bir kere dinozorlar onların mantığıyla sürüngen. Dolayısıyla iri canlıları dinozorlar ama balinanın atası kabul etmiyorlar. Çünkü sürüngenler memelilerin, deniz memelilerin atası değil diyorlar. Hatta şunu söylüyorlar. Güya işte suyun içindeki balıklar karaya çıkmış. Sonra karadan tekrar geriye dönmüş. Deniz memelisi olmuş falan gibi. İpe sapa gelmez saçmalıklar. Karada öyle bir canlı var mı? Atası diye işte göstermeye kalktığı bir iki tane fosil var. Normal dört ayaklı kara canlısı. Ambulocetus, Papilocetus dedikleri. Bildiğimiz kurda benzer canlılar böyle. Küçücük canlı. Bu 30 metre 200 ton ağırlığındaki işte 10 ton kan pompalayan kalbi olan, yüzlerce litre akciğer hacmi olan, akciğerleri olan, değil mi? Hatta o bir tane hava deliği var üzerinde. Bakın onun özelliklerini bir okuyalım. Çok üstün özellikleri var maşallah. Öyle balinanın yapısı bilinenden çok farklı bakın. Çok büyük iman hakikatleri var.
Hava deliği,
evet.
Suyun altına girince altına bir kapakçık onu kapıyor.
Evet.
Değil mi?
Şimdi bakın diyor ki en büyük balinalar bir dinozorun iki katı büyüklüğündedir. Yetişkin bir balina 200 ton ağırlığında 33 metre uzunluğundadır. Sadece dilleri bir fil ağırlığındadır. Bakın sadece dilleri bir fil ağırlığında. Onu nasıl hareket ettiriyor maşallah, Allah'ın verdiği güçle, değil mi? Balinalar dışarıdan aldıkları tek bir nefesle su altında 2 saat kadar kalabilirler. O dev canlı tek bir nefesle 2 saat kalabiliyor. 3000 metre derinliğe, 3 kilometre derinliğe kadar inebiliyorlar. Hızlı nefes almalarının sonrasında derine dalarken akciğerlerindeki hava yolları özel kapaklı kapanıyor, dediğin gibi. Evet. Dalış sırasında kan dolaşım sistemine yeniden yön verilir ve kanın hayati olmayan organlara oksijen taşıması engellenir. Dalma sırasında sadece beyin, kalp, kuyruk gibi önemli kısımlara oksijen sağlanır. Bakın çok akıllıcı, değil mi? Muhteşem yaratılmış bir sistemim var. Dalış sırasında kalp atışlarını yarı yarıya yavaşlatır. Balinaların ciğerleri, bunu tabii enerjiyi minimumda harcamak için yapıyor. Balinaların ciğerleri 3000 litrelik hacme sahiptir. İnsanın ciğer kapasitesi ise 4 litredir. Balinanın sırtındaki su püskürten bölümü nefes alma organıdır. Bu bölüm küçük bir çocuğun sığabileceği büyüklüktedir. Bu nefes alma organı suyun altında bir kapak ile sıkıca kapatılır. Su yüzeyine eriştiğinde nefes verebilmek için açılır. Dışarıya püsküren madde su değil, su buharıdır. Gazların oluşturduğu etkiden dolayı su püskürtüyormuş gibi bir görünüm olur. Yoğunlaşmış bu su buharı 9 metre yüksekliğe çıkar. O püskürttüğü zaman.
Apartman boyutu.
Evet. Sessiz bir günde bu püskürme sesi gök gürültüsünü andıran oldukça güçlü bir sestir. Kilometrelerce öteden duyulabilir. İşte balinaların böyle muhteşem bir yapıları var. Değil mi? Allah'ın dilemesiyle de bu şekilde hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar ve en ufak bir eksiklik yok. Çünkü canlı, değil mi? Bakın her şeyini mükemmel yaratılmış. Mesela daldığında kanı lüzumlu organlara, gerekli yerlere çekecek bir sistemi var. Akciğeri ve kalbi ona göre olabilirdi. Mesela vücudu çok büyürdü. Onların dediği gibi rastlantısal mutasyonlar olsaydı kalbi küçük kalırdı. Olmazdı yani, değil mi? O canlı olmaz.
Yani iletişim sistemlerinden bahsetmiyoruz burada. Bir de haberleşme sistemleri falan.
Evet.
Yani çok olağanüstü, mükemmel.
Tabii yavruların emzirme sistemi var mesela. Bunlar öyle zannedildiği gibi deniz suyunu kullanarak şey etmiyorlar. Yavrusunda böyle katı kıvamda, yani peynir gibi bir süt veriyor. Sütle besliyor. Onun içindeki yağdan su elde ediyor. Yani çok değişik suyu kullanım ve tasarruf metotları var. Bizimkilerden çok daha farklı. Vücudunda çok yüksek miktarda amonyak bulundurabiliyor. Mesela bizim böbreklerimiz amonyak süzüyor ya. Hı hı. Kara canlılarında daha fazla amonyak birikir. Çünkü karada su tasarrufu çok önemlidir. Suya, karaya çıktığınız zaman hava ısı değişikleri çok seri olur. Yani gün içinde bazen 40-50 dereceye çıkıyor. Değil mi? Gece de çok soğuk bir hava olabiliyor. Çöl ortamında mesela. Tabii. Dolayısıyla ısıyı ayarlamak, ondan sonra suyu koruyacak mekanizmalar olması gerekiyor. Terliyorsunuz bol miktarda. Özür dilerim. Böbrek gerekiyor canlılarda. Böbrek var. Deniz canlılarında bu yok. İşte balinalarında balıklardan farklı olarak suyu tasarruf metotları var. Neyse fazla ayrıntıya girmeyelim de. Yani evet, her şeyiyle çok özel bir yapısı var. Yaratıldığı çok açık. Çünkü bunların evet, birinin eksikliğinde balina olmuyor. Balina balina olarak yaratılmış olması gerekiyor evet, ki öyle. Yani fosil kayıtlarına baktığımızda bu apaçık ortada. Balina ile kara canlılar arasında en ufak bir alaka yok. Yani balinanın mükemmel bir yapısı var. Omurgası var. Kuyruğa kadar uzanıyor. Diğer canlılar, kara canlılarında olduğu gibi mesela leğen kemiği yok. Özür dilerim. Ufak tefek orada kemiksi yapılar var. Onlar da çiftleşmede kullanılan yapılar. Evet. Yüzgeçleri var, değil mi? İşte bu sırtında su püskürtme kanalları var. Çok özel yapıları yani. Kalbi, akciğeri, her şey ona göre.
Evet. Bütün canlıların kendine has çok muazzam özellikleri var.
Evet. Şimdi devam edelim. Bakın kelebeklerle ilgili bir şeyimiz var. Gösterelim mi onu?
Film.
Evet.
Tamam.
Kelebeklerin kozadan çıkıp kelebek oluşunun mucizesini göreceğiz şimdi bakın. Tırtıl olarak çıkıyor şu anda. Tırtıl geliyor.
Çok sevimli.
Bakın yani, tırtıl bu canlı nasıl bir kelebeğe dönüşecek? Bu da çok büyük bir mucize. Metamorfoz oluyor. Yani evet. Allah'ın yani bunun evrimle açıklanabilir yani mi bu saçmalık yani?
Benzersiz böyle yaratan sıfatı var.
Evet.
Cenab-ı Allah.
Özür dilerim. Allah affetsin. Bu saçmalık derken yani Darwinizm saçmalığı. Yani ne alakası tabii var? Bakın şimdi tırtılı gösteriyor. Evet. Tırtıl nasıl deri değiştirecek? Nasıl bir değişim gösterecek? Onu hep birlikte izleyelim. Maşallah. Apayrı bir canlı haline geliyor değil mi? Kelebekli tırtılın hiçbir ilgisi yok yani görünüşte. Ya
bu çok olağanüstü. Uzay filmlerinde görünce, hani filmde bile seyrederken hayretle bakılacak cinsten Allah'ın muhteşem bir yaratış örneği.
Evet, maşallah.
Şuna baksana.
Bakın şimdi değişimi seyrediyorsunuz. Yavaş yavaş değiştiriyor. Ve bunu birkaç kez yapıyor. Yani bir kez de değil. Yavaş yavaş maşallah. Değil mi?
Ya, olağanüstü. Yani.
Bakın nasıl sıyırıyor. Aşağı doğru. Bunun için tabii genetik yapısının mükemmelliğini düşünmek lazım. Çünkü bütün bu özellikleri DNA'sında kodlanmış olarak var. Yani geçirdiği tabii bütün bu değişikliklerin meydana getiren protein yapıları özel olarak genlerinde kodlanmış ve bu ilk kelebekten itibaren bu şekilde. Tabii belli bir süre içerisinde gerçekleşiyor bunlar. Bakın o ilk tırtıl nasıl bir canlıya dönüşecek? Değil mi? Apayrı bakın kaç kez değişim geçirdi.
Yani olan
bambaşka bir canlı. Şimdi anları bambaşka bir canlı haline geldi.
Kendisi de bilmez ne olduğunu. Allah.
Efendim?
Kendisi evet, de ne olduğunu, nasıl olduğunu evet, farkında değil, bilmez.
Maşallah. Yani şimdi bakın içinden mükemmel bir kelebek çıkacak.
İşte Allah bu filmi de böyle yaratmış. Bütün insanlar bunu görsün. Allah'ın sonsuz kudretini kavrasın diye. Bu çok muhteşem bir örnek.
Maşallah. Yani. Subhanallah. Bakın şimdi içinden. Değil mi? Evet. Ne kadar farklı değil mi? O tırtılla en ufak bir benzerliği var mı? Değil mi? Mükemmel kanatları, simetrik yapısıyla bakın. Desenleriyle, güzelliğiyle. Bir kelebek çıkıyor, kelebek çıkıyor. Kanatlarını gerecek şimdi. Bu tabii bunlar da özel yapılar. Bakın o gördüğünüz yuvarlak yapılar tüp şeklinde. Bunlarla çiçeklerden nektar alıyor. Ayrıca o da bir kelebeğin mucizesi.
Evet.
Özel proteinleri var bunların. O şekilde kıvrılıyor ama istediği zaman düz bir hale de getirebiliyor onu. Kelebeğin de ayrı bir özelliği olarak onu not edelim şu şimdi. Bakın güzelliğe değil mi maşallah. Bu böyle tesadüflerle yok mutasyonlarla saçmalıklarla açıklanabilir mi de hani?
Ya muhteşem yani simetri mesela var. Yani nefis estetik renkler var, böyle benekler var, özel bazı kelebeklerde mesela göz yapılmış gibi böyle iki tane, hatta gözündeki o parlak ışıltı noktası bile böyle simetrik. Diğer canlılardan korunabilmek amaçlı. Tablo gibi. Muhteşem. Balina çıktı oradan.
Evet. Bak şimdi balinayı gösterdik zaten de. Bakın bir kelebek göstereyim. Bu da bir kelebek, pardon. Bakın. Bu da bir kelebek.
Mesela demin bahsetmek istediğim oydu, evet.
Evet, bir dakika, olmadı. Göstermedi, evet. Bakın bu kelebek, bu simetriye, bu desenlerin güzelliğine maşallah, değil mi?
Değil mi?
Bu yaratılışa bakın. Yani bu tesadüfle açıklanabilir mi? Buradaki sanat ve güzellik işte Allah'ın yaratma sanatı bu.
Evet.
Bu mutasyonlu olacak bir şey mi? Bakın altın oranla, simetriyle mükemmel bir yaratılış. Allah'ın bedi sıfatı var. Yoktan var eden, örneksiz yaratan sıfatı, değil mi inşallah? Ve her bir kelebekte farklı bir
mesela. Şimdi ben de evet, sana göstermek istiyorum. Evet. Elimde canlı örnekleri var. Bakın. Bunlar doğadan bozulmadan toplanmış canlı kelebekler, böyle koleksiyon şey yapıyorlar biliyorsunuz. Simetriyi görüyor musunuz mesela renklerdeki, kanatlardaki muhteşemlik. Değil mi? Birebir mesela sağ ve sol kanatlı benekleri bile aynı paralellikte simetride mesela, bakın renklere. Hem uçacak, hem estetik olacak, hem simetrik olacak, hem deminki yaratılışı gördük kelebekteki. Muazzam bir sanat var mesela kelebek. Değil mi? Renkler hepsinden apayrı. Desenler. Hepsinde muhteşem bir yaratılış harikası var. Evet, parlamaya başladı. Oradan cam mekandan dolayı. Evet, bakın mesela şuna muhteşem ya. Mutasyon bunu yapabilir mi, böyle bir şey? Yani gülünç bir şeyi söylüyorlar.
Yani, tabii bilimin amacı yani bu, Allah bakın diyor, inceleyin diyor, emrediyor Kur'an'da. Biz buna baktıkça Allah'ın varlığını tespit ediyoruz, değil mi? Allah'a evet, tespit ediyoruz, Allah'ı yüceltiyoruz. Çünkü her sanat eseri sanatçısını övdürür, değil mi? Evet. Yaratıcısı olan Allah'a övüyoruz biz de. Hamd ediyoruz ve tespit ediyoruz inşallah.
Maşallah.
Evet, şimdi kelebek kanatlarına gelin daha detaylı bakalım. Aslında zannedildiği gibi değil, bakın kelebek kanatları zannedildiğinden çok daha farklı ve müthiş bir teknoloji içeriyor. Şimdi onu görelim. Evet, bakın şimdi kelebeğin kanatlarına yakından mikroskopik çekimle bakacağız. Görüyoruz, rengarenk değil mi kelebek kanadının yapısı, maşallah çok nefis desenler ve simetrisiyle. Evet. Şimdi daha yakına girecek, bakın. Büyük büyütmeye mikroskopik olarak bakacağız hep birlikte. Bakın o renkli kısımlara, desenli kısımlara yakından bakmaya başladıkça tabii detaylar belirmeye başlıyor. Bakın pul gibi yapılar ortaya çıkıyor. Şimdi görüyoruz. Evet. Yan tarafta gördüğünüz rakamlar da büyütmenin miktarını gösteriyor. Şimdi 20'li büyütmelerde giderek hızlanarak artacak bu. Bakın daha yakına inildiğinde daha belirginleşmeye başladı. Kanadın yapısı işte bu şekilde yakına girildiğinde. Minik böyle pulcuklardan oluşuyor. Şimdi daha yakına giriyor. Büyütmenin miktarı da artıyor tabii ki. 150'lere geldiğinde daha net görülüyor. Bakın detaylı olarak, değil evet, mi? Üzerlerinde renkler var. Fakat o renklerin nasıl oluştuğunu birden daha yakından göreceğiz şimdi. Çok günümüzde taklit edilen bir teknoloji. Hatta şeyden ilham alınıyor. Kelebekten ilham alınan bir teknoloji ortaya çıkacak. Bakın o pulcuklara daha da yakından bakıldığında... Şimdi tekim büyütmenin miktarı 400'lere geldi, 500'lere geldi. Bakın devam ediyoruz. Değil mi? Hala renkli olarak varlar.
Evet.
Devam ediyor. Ama o rengin neden kaynaklandığını göreceğiz işte. Hmm. Aslında renk yok. Renkli değil bunlar aslında. Bakın 600'lere, 700'lere geldi. değil mi? Hızlanarak artıyor ve daha büyük bir itmelerle yaklaşıyor. Şimdi yavaş yavaş o gördüğümüz renkler kaybolmaya başladı değil mi? Yaklaştıkça.
Evet.
Evet, 2000'li büyütmeler hızlanarak artıyor. Bakın devam ediyor. Bakın artık renkler kayboldu yavaş yavaş. Hı hı. Bakın görüyorsunuz iyice yaklaştıkça bazı aralıklar belirmeye başladı. Devam ediyor 10.000 büyütmelerle. 14.000, 15.000'lere geldi bakın görüyorsunuz. Evet. Şimdi asıl renklerin kökenine geliyoruz. Şundan dolayı bakın bu içi hava dolu boşluklar var aslında bu yapıların. Hı hı. Çok mikroskopik olarak baktığımızda bakın 80.000'li büyütmeler. İşte ışığın buradaki kırılma özelliklerinden dolayı o renkler oluşuyor. Hmm. Bu teknolojide Amerika'daki önde gelen üniversiteler, mesela MIT Üniversitesi var, Massachusetts Institute of Technology diye dünyanın en önemli teknik okullarından bir tanesidir Amerika'daki. İşte bu özelliği bakın gördüğünüz gibi renk yok, karanlık var hatta böyle. Büyütme, 1,5 milyon büyütme geldiğinizde zaten sınırı olmuş oluyor elektron mikroskopuyla. Şimdi tekrar geri dönüyor oradan. Rengi oluşturan ışığın kırılma özelliğinden kaynaklanan bir şey. Bu Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Sonsuz akıl sahibi. Şu anda bu teknolojiyi taklit edip bilim adamları bunu LED ekranlara uyguladılar. Yani Light Emitting Diode diye bir kavram bu İngilizce açılımıyla. Işık gönderen diyot diye bir teknik kullanıyorlar. Yani çok teknik detayına girmeyelim. Günümüzdeki en gelişmiş televizyon ekranlarında ve bilgisayarlarda kullanılan bir teknoloji bu. LED teknolojisi. Hı hı. Nereden esinlendiler? Kelebeklerden. Kelebeklerde bu teknoloji işte milyonlarca yıldan beri var olan bir teknoloji. O gördüğümüz bu güzel rengarenk evet. Kelebekler işte bu teknolojiyi kullanarak bu yapıda oldukları için bu renkler ve desenler oluşuyor. Allah'ın yaratması dilemesiyle inşallah. Gerçek anlamda renk yok. Aslında bizim tabii maddenin yapısından dışarıda madde var ama biz zihnimizde algılıyoruz. Bilinen bir gerçek daha var. Atomlarda renk yok aslında. Değil mi?
Evet.
Yani kelebekte olduğu gibi atom düzeyine inildiğinde de renk yok, ışık yok. Işık bizim zihnimizin yorumlamasıyla yani ruhumuzda algıladığımız için var.
Allah
bunu bilim adamları söylüyor. Evet, evet inşallah. Yoksa dışarıda öyle rengarenk, üç boyutlu bir bizim anladığımız anlamda bir maddi madde karşılığı yok. Var ama aslında biz hiçbir zaman muhatap olamıyoruz. Biz sadece algılarımızla muhatap oluyoruz. Normalde çünkü atomun çok büyük kısmı boşluklardan oluşuyor. Transparan ve ışık yok. Yani kapkaranlık atomun yapısı. Dolayısıyla güneş de kapkaranlık, yıldızlar da kapkaranlık, ay da kapkaranlık. Değil mi? Dışarısı da kapkaranlık. Ama biz Allah bize böyle algılattığı için biz ruhumuzda bu şekilde algılıyoruz.
Evet,
inşallah.
İnşallah.
Evet. Bitirelim mi yavaş yavaş?
Tabii,
inşallah.
İnşallah.
Yarın inşallah tekrar birlikte olmak üzere sayın izleyicilerimiz inşallah. Hangi kanallardayız?
Kaç kartıyı göndersem yarın?
Evet, saat yarın 22'de inşallah tekrar birlikte olmak üzere. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Saat 22'den itibaren hocamızı izlemeye devam edersiniz inşallah.
İnşallah.
Hayırlı geceler. İnşallah.